Ayrım 2.
Avrupa kapitalizmi 20. yüzyıl boyunca iç sömürüyü yavaş yavaş azaltmış ve dış sömürüdeki dengelemeler ile içeride kapitalizmin vahşi yönünü büyük ölçüde evcilleştirmiştir. Temel içgüdü sayfa 34. Erol Manisalı vahşi kapitalizmi kapitalizmin saf ve katıksız olanı diye tanımlamaktadır. Temel içgüdü sayfa 25. Biz Manisalı'nın 21. yüzyılın başında vahşi kapitalizme geri dönüş tezine katılmıyoruz. Manisalı, vahşi kapitalizm kavramına kimi yerde vahşi sıfatına vurgu yaparak aşırı sömürü ve aşırı zulüm anlamını yüklemektedir. Kimi yerde ise vahşi kapitalizmi 18. ve 19. yüzyıldaki sömürge imparatorlukları ve katıksız kapitalizm belirlemelerinde olduğu gibi tarihsel bir kategori olarak tanımlamaktadır. Vahşi kapitalizm, kapitalizmin belli tarihsel evresidir. Buna Manisalı'nın deyişiyle saf ve katıksız kapitalizm de diyebiliriz. Katıksız kapitalizm, kaynakların karlılığa göre dağıldığı rekabet dönemini ifade eder. Belli bir teknolojik düzey veri alınırsa, daha çok kar elde etmenin biricik kaynağı emeğin maliyetini düşürmektir. Daha verimli, daha karlı işletme, bu açıdan işçiyi daha ucuza getiren işletmedir. Vahşi kapitalizm bu nedenle iş gücünün maliyetini düşüren kıyasıya rekabet düzenidir. Bugün kaynakların karlılığa göre dağıldığı bir rekabet düzenine geri dönülmüyor. 18. ve 19. yüzyıl sömürge imparatorluklarına dönüşten söz etmek de gerçeğe uymaz. 20. yüzyıl eşiğinde ortaya çıkan tekelci kapitalizmin bugünkü gidişatı, karın verimliliğe göre dağıldığı bir piyasa ve rekabet sistemi yönünde değil, tam tersine tekelleşmeyi daha da yoğunlaştıran bir yöndedir. Kaynakları verimliliğe göre dağıtan mekanizma bütünüyle tasfiye edilmektedir. Kapitalizmin daha da gaddarlaştığı olgusu vahşi kapitalizm ile karıştırılmamalıdır. Çünkü vahşi kapitalizm ağır sömürü koşullarını ifade etmekle birlikte köylüyü feodal beye bağımlılıktan kurtardığı ve kaynakları kâra göre paylaştırdığı için bir ilerleme dönemidir. Nitekim batıda demokratik devrimlerin önder sınıfı olan burjuvazi, vahşi kapitalizmin rekabet sistemini getirmiştir. Ekonomide çok sayıda sermaye arasındaki rekabet, siyasal alanda rekabetin demokrasi temelini oluşturmuştur. Bugünkü emperyalist sistem ise kapitalizmin verimlilik mantığının çökmesiyle birlikte gaddarlaşmaktadır. Vahşi kapitalizm, kapitalizmin yükseliş döneminin sistemidir. Bugünkü emperyalist sömürü ve zulüm ise kapitalizmin çürüme ve çökme döneminin sistemidir. Vahşi kapitalizmin hakim sınıfı öncelikle sanayi burjuvazisidir. Sanayi devrimi vahşi kapitalizmle gerçekleştirilmiştir. Bugünkü sistemin hakim sınıfı ise artık dünya ölçeğinde mafyalaşmış olan mali sermayedir. Eşkıya dünyaya şimdilik hükümdar olmuştur. Dünya mafyası sanayi burjuvazisinin tersine karşı devrimcidir. Bu nedenlerle rekabet sistemine dayanan vahşi kapitalizm ile emperyalist ilişkiler zemininde yaşanan bugünkü gaddarlaşma sürecini aynı kavramla isimlendirmek yerinde olmaz. Vahşi kapitalizm kavramının tarihselliği, vahşi sözcüğünün propaganda değerine feda edilmemelidir. Kapitalizmin teorisini yaparken vahşi sözcüğünün sözlük anlamı ile bilimsel tarihsel anlamını ayırt etmek gerekir. Kapitalizmin 20. yüzyılda iç sömürüyü azaltması kendi tercihinin ürünü değildir. 19. ve 20. yüzyıl devrimler çağıdır. Emperyalist devletler kendi ülkelerindeki işçi hareketini yatıştırmak için Manisalı'nın da önemli vurguladığı gibi daha 1. Dünya Savaşı öncesinde elde ettikleri dış sömürüden kendi emekçi sınıflarına pay vermeye başlamışlardı. 1917 Ekim devrimi ile birlikte sosyalist devrimler insanlığın gündemine girmiş ve Sovyetler Birliği kurulmuştur. Arkasından ezilen dünyada bizim İstiklal Savaşımızla başlayan Milli Kurtuluş Savaşları birbirini izlemiştir. Kurulan milli devletler emperyalizmin sömürüsünü dizginlemiş ve sınırlamıştır. 1. Dünya Savaşı'nı izleyen yılları ve 2. Dünya Savaşı sonrasını hatırlayalım. Bazı gelişmiş kapitalist ülkelerde emekçi ayaklanmaları ve devrim girişimleri olmuş, öte yandan Sovyetler Birliği'nin varlığı ve Milli Kurtuluş Savaşları gelişmiş kapitalist ülkeleri sosyal devlet diye anılan politikalara zorlamıştır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu sosyal devlet politikalarından vazgeçilmiştir. Çünkü dünya dengeleri değiştiği gibi kapitalist ülkelerin içindeki toplumsal hareket de iyice zayıflamıştır. Görüldüğü gibi iç sömürünün azaltılması batılı kapitalist devletlerin bir tercihi değil, fakat dıştaki ve içteki ilerici güçlerin zorlamasıydı. Dünya dengeleri emperyalizm lehine değişince bu politikalardan vazgeçilmiş ve emekçinin maliyetini ucuzlatan özelleştirme, devleti küçültme, sosyal hakları kısıtlama, işçi kıyımı ve sendikasızlaştırma politikalarına yönelinmiştir. Siyasal kuvvet dengelerindeki değişiklik. Bütün bu değişiklikleri açıklayan sistemin niteliğindeki değişiklikler değil, fakat kuvvet dengelerindeki değişikliklerdir. Peki sistemde yeni olan nedir? Kapitalizm gerçekten yeni bir aşamaya mı girmektedir? Kanımızca kapitalizm, toplumsal ekonomik kuruluşun niteliğinde değişiklik anlamında yeni bir aşamaya girmiyor. Kapitalizm, hala Lenin'in teorisini yaptığı gibi tekelci kapitalizm veya emperyalizm adı verilen son dönemindedir. Başka deyişle, emperyalizm ve devrimler çağındayız. Ancak 1990 yılından beri emperyalist sistemin siyasal dengelerinde önemli değişiklikler görülüyor. 1990 öncesinde iki süper devlet arasında çatışma ve dengenin bulunduğu iki kutuplu bir dünyada yaşıyorduk. 1990 yılında Sovyet sosyal emperyalizminin dağılması üzerine ABD emperyalizmi atağa geçmiştir. Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin 1950'lerin sonundan başlayarak kapitalizme dönmesi konusunda bakınız Doğu Perincek, Stalin'den Gorbaçov'a, Kaynak Yayınları 3. Basım İstanbul, Ağustos 1991. Emperyalizmin azami sömürü eğilimi. Emperyalizm azami sömürü eğilimidir. Yalnız bugün değil, eskiden de öyleydi. Ancak azami sömürü eğilimi siyasal dengelerle ve kuvvetlerle çevrelenmiştir. Emperyalist devletler arası çelişmeler ve ezilen dünya devletleri azami sömürüyü sınırlar. O nedenle emperyalist sistem bir yönüyle emperyalist devletler arasında silahlı çatışmalara varan hegemonya rekabetidir. Bir yönüyle de emperyalist devletlerin ezilen dünyayı sömürgeleştirme girişimleridir. Bu açıdan azami sömürü eğilimi başka ülkeleri devletsiz bırakma eğilimi diye de tanımlanabilir. Çünkü başkasının devleti iç pazarıyla, gümrükleriyle, destek ve teşvik uygulamalarıyla dünya piyasası önünde bir engeldir. Emperyalizmin azami sömürü eğiliminin önüne set çeken bir barajdır. Milli devletler, emperyalizme karşı kurtuluş savaşlarıyla kurulmuş ve emperyalizmin azami sömürü eğilimini sınırlandırmışlardır. 1990 öncesinde ABD emperyalizmi, rakibi Sovyetler Birliği tarafından dengelendiği için hem Avrupa ve Japonya gibi büyük kapitalist devletler hem de ezilen dünya devletleri geniş bir manevra alanına sahiplerdi. ABD emperyalizmi iki kutuplu dünya koşullarında ezilen dünya devletlerini ve görece zayıf kapitalist devletleri parçalama, dağıtma ve mümkünse sömürgeleştirme fırsatını bulamıyordu. Ancak rakibi Sovyetler Birliği'ni dağıttıktan, iki kez böldükten ve savunmaya ettikten sonra bu fırsatı yakaladığını düşünerek atağa geçmiştir. Nitekim Manisalı'da kapitalizmin soğuk savaş sonrası koşullarında yaşadığı nitelik değişikliğini aslında kuvvet ilişkilerindeki değişiklik olarak saptamaktadır. İki kutuplu dünya düzeninde kapitalizmi Batı kutbu savunuyordu. Artık tek boyutlu dünyada Batı, kapitalist boyutlu bir küresel düzen istemekte ve bunu zorlamaktadır. Temel Üçgüdü sayfa 38 ve diğerleri. Erol Manisalı'nın da belirttiği gibi değişiklik 1990 sonrası siyasal dengelerindeki köklü değişikliktir. Ancak bunu sistemin niteliğinde veya özünde bir değişiklik olarak tanımlamak yanlış oluyor. Örneğin dış ticaret çağındaki kapitalizmden emperyalizme geçiş gerçekten de bir nitelik değişikliğiydi. Çağ değişikliğiydi. Bugün çağ değişmemiş, fakat aynı çağın içinde kuvvet dengeleri değişmiştir. Batı kapitalizmi yekpare mi? Erol Manisalı tahlilinde genel olarak Batı kapitalizmi kavramını kullanmaktadır. Bu Batı kapitalizmi ABD ve Avrupa'yı kapsamaktadır. Japon emperyalizmi bu Batı kapitalizmine dahil midir? Dahil değilsin için dahil değildir. Bu konuda Manisalı'nın kitaplarında bir açıklama bulunmuyor. Bu açıdan Batı bir coğrafyayı mı belirliyor yoksa bir sistemi mi belirliyor? Manisalı'nın teorisinde bu soru berraklığa kavuşturulmuş değildir. Manisalı 1930'lu ve 1950'li yıllarda Batı kapitalizminin kendi arasında paylaşım savaşı bulunduğunu, 1990 ve 2000'li yıllarda ise Batı kapitalizmi ile az gelişmiş dünya arasındaki çelişmenin ön plana geçtiğini saptamaktadır. Temel İçgüdü sayfa 47. Manisa'nın teorisinde Batı kapitalizmi günümüzde yekpare gibidir. ABD emperyalizmi ile Almanya-Fransa merkezli Avrupa emperyalizmi arasındaki çelişmeler önemsiz görülmektedir. Örneğin Manisalı'ya göre Irak'ı işgal kararını Bush yönetimi değil, Batı kapitalizminin iç dinamikleri vermiştir. Avrupa kapitalizmi buna karşı çıkmamıştır. AB'nin yarısı Irak'ın işgaline dahil olmuştur. Almanya ve Fransa'nın derdi ise niye ben değil de onlar gibisinden bir rahatsızlıktır. Kazanan Batı kapitalizmi olmuştur. Temel İçgüdü sayfa 158. Bizce emperyalist sistemi yekpare gören bir tahlil benimseyecek olursak, önümüzdeki gelişmeleri açıklamada ciddi zorluklar çekeceğiz. ABD ile AB ve Japon emperyalistleri arasındaki ilişkiler, işbirliği yönünde değil, çatışma yönünde gelişmektedir. ABD'nin tek kutuplu dünya projesi, yalnız gelişmekte olan ülkeler için değil, Almanya-Fransa ikilisi, Japonya, Çin, Hindistan gibi büyük devletler için de ağır bir tehdit oluşturuyor. Burada gevşek Avrupa Birliği tasarımı ile Almanya-Fransa ekseninde oluşan Birleşik Avrupa'yı birbirinden ayırmak gerekir. Nitekim gelişme de bu yöndedir. Öyle görülüyor ki Almanya ve Fransa'nın meydana getirdiği tutarlı birlik diğerlerinden kopacak ve ABD'ye karşı dünya ölçeğinde hegemonya mücadelesi yürütecek bir eğilim içine girecektir. Girmeye başlamıştır bile. Almanya-Fransa ekseni artık ABD'den çok Rusya ve Çin'le işbirliğine yönelmektedir. Bu eğilim ABD'nin Irak işgal girişimi öncesinde kuvvetlenmiştir. İngiltere'nin işgali desteklemesi AB açısından bir anlam ifade etmiyor. Çünkü İngiltere günümüzdeki saflaşmada AB'ye değil fakat ABD'ye aittir. Deniz devletlerinin oluşturduğu Anglo-Sakson ittifakı ile Avrupa karasını temsil eden Almanya-Fransa ekseni karşı karşıya gelmişlerdir. Nitekim Manisalı dostumuz da Batı kapitalizminin saldırganlığının başını ABD-İngiltere ikilisinde çektiğini saptamıştır. Temel İçgüdü sayfa 47. Bu durumda soru şudur. Almanya-Fransa ekseni ve Japonya, ABD-İngiliz saldırganlığının kuyruğu mu olacaktır, yoksa bu saldırganlığa karşı bir hegemonya rekabetine mi gireceklerdir? Doğrudur. Batı kapitalizmi başlığı altında toplanan ABD ile Kara Avrupası ülkelerinin tekelleri arasında sıkı bağlar bulunmaktadır. Uluslararası şirketler bir bakıma iç içe geçmişlerdir. ABD, Avrupa veya Japonya'da yaşanan derin bir kriz diğerlerini de sallamaktadır. Sistemin ayaklarından birinin çökmesi diğerlerinin de yıkılışını getirecektir. Bütün bu gerçeklere rağmen emperyalistlerin bir blok oluşturması olasılığı yoktur. Çünkü emperyalist sistem, emperyalist devletler arasındaki hegemonya çatışmasından başka bir şey değildir. Sistemin tek kutuplu hale gelmesine, sistemin kendisi izin vermiyor. Başlıca emperyalist devletler arasındaki çelişme, sistemin oturduğu zemindedir. Bu çelişme zaman zaman yumuşatılabilir. Geçici uzlaşmalar mümkündür. Ancak her uzlaşma daha büyük çatışmaları getirir. Bu açıklama ışığında önümüzdeki süreç, İkinci Dünya Savaşı öncesinden çok farklı değildir. Bu kesitlerin çizmelerini ABD'deki savaş çetesi giymiştir. Japonya'nın hangi kampta yer alacağı belki tartışılabilir. Ancak Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu çekirdek Avrupa'nın Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye, İran ekseninde oluşan Avrasya cephesinde saf tutacağı şimdiden gözükmektedir. Sürdürülemeyen üstünlük kuramı. Sayın Manisalı, emperyalist devletler arasındaki ilişkiyi yeni ortaya koyduğu sürdürülebilir üstünlük kuramıyla açıklamaktadır. Temel İçgüdü sayfa 104 ve diğerleri. Bu kuram yenidir. Çünkü kapitalizmin eşit olmayan gelişme yasasının yerine göz dikmiş gibi gözüküyor. ABD'nin üstün güç konumunu sürdürebilmek için yaptığı girişimler biliniyor. Yine bilinen bir şey var ki ABD bütün bu girişimlere rağmen üstün güç durumunu sürdüremeyecektir. ABD'nin tek kutuplu dünya iddiası ile ekonomik olanakları, askeri gücü ve jeopolitik konumu arasında derin bir çelişme vardır. Bu nedenledir ki Manisalı, sürdürülebilir üstünlük kuramını ABD açısından aynı zamanda çılgınlığın kuramı diye anmaktadır. Temel içgüdü sayfa 106. ABD'nin iddia ve eyleminin çılgınca olması, bu iddianın amaçlarına ulaşabilecek kuvvetten yoksun olduğunu da ifade etmektedir. ABD ekonomisi çöküş işaretleri vermektedir. Irak'ın işgali bu çöküşün başlangıcıdır. ABD'nin dış ticaret açığı 500 milyar doları geçmiştir. Bütçe açığı da 500 milyar doları aşmış bulunuyor. ABD ekonomisi üretime değil, dolar ihracına ve kirli para trafiğinin denetimine dayanıyor. 10-15 yıl içinde ABD'nin dünya ekonomisi içindeki payı %15 kadar olacaktır. Çin, Avrupa ve Japonya ekonomileri de 3 aşağı 5 yukarı o civarda bir paya sahip olacaklar. Bunlar ABD'nin tek kutuplu dünya iddiasının ekonomik boşluklarıdır. Öte yandan ABD, dünya efendiliği iddiasıyla dünyanın neredeyse tamamını karşısına almıştır. Avrasya cephesinden başlarsak, Çin'in 10-15 yıl içinde dünyanın bir numaralı ekonomisi olacağı görülüyor. Hatta biraz bugünden öyledir. Çünkü mesele yalnız üretim miktarında değildir. Siyasal otoritenin sağlamlığı ve istikrarı, devletin örgütlenmesinden ve kamu ekonomisinin ağırlığından gelen ekonomiyi yönlendirme yeteneği, toplumdaki ve ekonomideki dinamizm, dış ödemeler dengesi, krize dayanıklılık ve diğer etkenler, Çin'e ABD karşısında önemli üstünlükler sağlıyor. Çin devrimi henüz yenidir. 50 yıl, toplumların tarihinde dün kadar yakındır. ABD devrimi ise 200 yıl eskide kalmıştır. Çin'de devrimle yenilenen insan ile ABD'nin eskiyen insanı arasındaki fark, Çin'in asıl üstünlüğünü oluşturmaktadır. ABD'yi dizginleyecek nükleer güce sahip olan Rusya, toparlanmış ve yeniden yükselişe geçmiştir. Büyük nüfusu ve dinamik bir ekonomisi olan Hindistan yanında, dünyanın ekonomik dengelerinde söz sahibi olan Almanya, Fransa ve Japonya, ABD'nin tek kutuplu dünya tasarımının karşısında önemli engellerdir. Öte yandan ABD, arka bahçesi diye anılan Latin Amerika'da bile gittikçe artan bir dirençle karşı karşıyadır. Eskiden bir tek 10 milyon nüfuslu Küba vardı. Şimdi Brezilya, Venezuela, Bolivya ve hatta Arjantin gibi ülkeler aralarında işbirliği yaparak ABD'ye kafa tutmaya başlamışlardır. ABD, jeopolitik açıdan da iddialarını gerçekleştirme imkanından yoksundur. ABD dünyanın her yerinde çok cephede savaşmak durumundadır ve Pentagon'dan yönetilen savaş aygıtı toparlanamayacak kadar yayılmıştır. ABD'nin Afganistan ve Irak gibi küçük ülkelere bile hakim olamayışı, dünyaya hakim olma imkanından bütünüyle yoksun olduğunu kanıtlamıştır. ABD'nin başındaki savaş kliği bu tablo karşısında telaşa kapılmıştır. 10-15 yıl çok kısa bir zamandır. ABD hesaplaşmazsa yenilgiyi kabul etmiş olacaktır. Bugün ABD, 1980'li yıllarda Sovyetler Birliği'nin önündeki meseleyle karşı karşıya gelmiştir. O zaman Sovyet ekonomisi durgunluk çağına girmiş ve rakibine göre gerilemeye başlamıştı. Sovyetler Birliği'nin önünde kritik bir 10 yıl vardı. Ya savaşla bu süreci ertelemeye yönelecekti ya da barışçı yoldan yıkılmayı sineye çekecekti. Sovyet yönetiminin barışçı yoldan dağılmayı seçmesi bizler için hayli şaşırtıcı oldu. ABD ise şimdilik pek öyle gözükmüyor. Çılgınca savaş yolunu tercih etti. Ancak önümüzdeki yıllarda ABD'nin içinden başka seçenekler çıkar mı diye tartışmak gerekiyor. Bütün bu nedenlerle çağımızda sürdürülebilir üstünlük kuramından değil, fakat sürdürülemeyen üstünlük kuramından söz etmek daha yerinde olur. 2. Emperyalist sistem ile Türkiye ilişkileri. Türkiye'yi AB kapısına ABD bağladı. Batı kapitalizmi içindeki derin çelişmeleri ABD-AB-Türkiye ilişkilerinde gözlemlemek de mümkün. Manisa'nın kurduğu teorideki önemli bir eksik, Türkiye'nin AB kapısına ABD tarafından bağlandığının saptanmamasıdır. Manisalı dostumuzun Türkiye-Avrupa ilişkilerini inceleyen Sessiz Darbe başlıklı kitabında olsun, Dünyada ve Türkiye'de Büyük Sermaye başlıklı kitabında olsun bu olguya değinilmiyor. Bu nedenle Türkiye-AB ilişkileri daha çok Türkiye ile Avrupa arasındaki çelişme zemininde sınırlanarak açıklanmış oluyor. Oysa bu mümkün değil. Çünkü dikkat edilirse AB-Türkiye sürecinin baş oyuncusu ABD'dir. Avrupa şefleri 1999 yılı sonunda Türkiye'yi ABD'nin zorlamasıyla AB'ye aday üye yaptıklarını itiraf etmişlerdir. Gerekçe de açıkça yazılmakta, çizilmektedir. Türkiye'yi AB'ye aday üyelik konumuna bağlayarak Asya'ya kaymasını önlemek. Bu konuda yazılanlar için bakınız Doğu Perincek, Karen Fogg'un e-postaları, kaynak yayınları, birinci basım, İstanbul, Nisan 2002, sayfa 115 ve diğerleri. Çarpıcı bir örnek olarak Rort Weidenfeld'in 18 Aralık 1999 günlü Die Welt gazetesinde Türkiye'nin AB'ye aday üye yapılması üzerine yazdıklarını buraya almadan geçemiyoruz. Türkiye'nin krizler sırasında bir koçbaşı ve barış sırasında da sağlam bir köprü olması mümkündür. NATO'nun çok sadık müttefiki olan Türkiye, evlatlarının canını Atlantik'teki müttefiğe feda etmeye hazırsa, maddi ve toplumsal alanda gelişen bir Avrupa'ya alınmak istenmesi doğaldır. Die Welt 18-12-1999. Dikkat edilirse, burada Türkiye'nin AB'ye aday üyelik gerekçesi, evlatlarını ABD uğruna feda etmeye hazır olmasıdır. Yoksa AB uğruna değil. Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Schmidt, Avrupa'nın İddiası başlıklı kitabında Türkiye, Rusya, Belarusya ve Ukrayna'nın AB için işbirliği yapılacak ülkeler olduklarını, ancak AB'ye alınmayacakları konusunda Avrupa şeflerinin görüş birliği içinde olduklarını açıkça belirtmiştir. Dahası Schmidt, Türkiye'nin AB'ye Washington'ın zoruyla aday ülke yapıldığını ve AB'yi alacağız diye sürekli aldatıldığını da yazmaktadır. Helmut Schmidt, Die Selbsthaltung Europas Perspektiven für das 21. Jahrhundert, Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart München 2000, ayrıca bakınız, Wer nicht zu Europa gehört, Die Zeit 5-10-2000. Zaten bütün olgular bu samimi itirafı doğrulamaktadır. Olaya Türkiye'den baktığımız zaman yine aynı gerçekle karşılaşıyoruz. Türkiye'deki aşırı AB yanlılarına bakınız. Bunlar Avrupacı değil, Amerikancıdır. ABD ile AB politikaları çeliştiği zaman Washington yanlısıdırlar. Demek ki AB taraftarlığı Türkiye'de aslında Amerikancı güçlerin politikasıdır. Onların işbirlikçi çıkarlarının gereğidir. İşbirlikçiler de efendileriyle birlikte aynı korkuyu taşıyorlar. Ya Türkiye ABD denetiminden kurtulur ve hortumcu düzenleri başlarına yıkılırsa? Washington yönetimi Türkiye'yi Avrupa kapısına bağlayarak bir taşla üç kuş vurmuş oluyor. Birincisi, ABD Türkiye'nin kendi denetiminden kurtularak Avrasya'ya kaymasını önlüyor. İkincisi, Türkiye'yi AB kapısında ABD planlarının gerektirdiği her şey dayatılıyor ve kabul ettiriliyor. Türk devleti adım adım çökertiliyor ve Türk milleti çözülüyor. Geldiğimiz nokta çarpıcıdır. Tayyip Erdoğan yönetimi Lazca televizyon hazırlığına başlamıştır. Hürriyet 27 Mayıs 2004. Türkiye özetle bir parçalama işleminden geçirilerek ABD tarafından denetlenebilecek kadar küçültülüyor. Böylece kriz bölgelerine müdahale misyonunu üstlenmeye mecbur kalacak hale getiriliyor. Üçüncüsü, Türkiye aynı zamanda ABD'nin gevşek Avrupa tasarımında rol alacak bir ülke olarak kullanılıyor. ABD, Avrupa'nın birleşme sürecinin önlenemeyeceğini görmektedir. Bu durumda tercih ettiği seçenek, merkezkaç eğilimlerinin mümkün olduğu kadar güçlü olduğu gevşek bir Avrupa'dır. Görüldüğü gibi ABD, Türkiye'yi AB kapısına bağlayarak hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı hedef alıyor. AB'nin kendisi de bu sayede sulandırılmakta ve yıpratılmaktadır.